İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir zamanla bir diş yaratılış denileri programımıza hoş geldiniz. Serdar Hocam, Erdal Hocam ve Akın Hocam'la birlikte programa başlıyoruz. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Estağfurullah, her zamanki gibi başlayacağız. Artık izleyicilerimiz biliyorlar, konularımız hep güzel ve en acil konular. Ahir zamanla ilgili çok güzel yine anlatımlarımız olacak. İman hakikatleriyle ilgili yine çok güzel anlatımlarımız var. Erdal Hocam'ın çok güzel konuları var bugün hazırlanmış. Akın Hocam videolarını hazırlıyor herhalde şimdi. Bir iman hakikatiyle isterseniz programımıza başlayalım.
Yunuslar yepyeni bir av tekniği geliştirmiş.
Evet, burada şimdi Yunusların bir av teknikleri var. Balıkları yakalamak için. Onu görüyoruz. Şimdi kuyruğunu yere çarptırarak oradaki kumların havalanmasını sağlıyor ve bu şekilde bir daire oluşturuyor. Tabii bu bilinçli olarak yapılmış bir halka. Böyle bir halka oluşunca tabii göz gözü görmüyor suyun içerisinde ve oradaki balıklar da paniğe kapılıyorlar ve kendilerini suyun dışına atmaya başlıyorlar. Zıplayan balıklar da Yunuslara bir güzel yemek olarak geri dönüyorlar. Tabii burada çok akılcı bir şey yani. Normalde hani işte Yunuslar çok zeki demek de bu açıklanacak bir şey değil. Yunuslar çok zeki hayvanlar, bunun açıklaması değil yani. Yunus'ta zeka diye bir olay yok. Çünkü normal şuursuz, bilinçsiz bir hayvandan bahsediyoruz. Ama burada çok şuurlu ve bilinçli bir hareket var. Bu Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir şey. Çünkü beynin, işte Yunus'un beynini incelediğimizde protein ve yağlardan, daha da detayına indirildiği zaman içi boş atomlardan oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla içi boş atomların böyle bir düzen kurması, işte ben kuyruğumu yere vurduğum zaman işte kum çıkar. Bu kumla bir daire oluşturduğum zaman o dairenin içinde balıklar ne yapacağını şaşırıp kendilerini oradan dışarı atmak için işte suyun dışına sıçrarlar. Ben de işte arkadaşlarımla beraber ağzımızı açarsak onun karşısında bu balıklar bizim ağzımıza düşer, biz de karnımızı doyurmuş oluruz. Yani biz bile bunu anlatırken hani şey yapıyoruz, yoruluyoruz yani. Normal bir Yunus'un kalkıp da böyle bir şey
düşünebilmesi mümkün değil.
Strateji olarak ayarlaması mümkün değil. Dolayısıyla bir ayette Allah şeytan Allah'sını Rabbim bal arısına vahyetti buyuruyor. Yani Allah canlılara, hayvanlara, sadece bal arısına değil bütün hayvanlara yapacağı işleri vahyediyor. Burada da o vahyi görüyoruz inşallah. Onun örneklerinden bir tanesi.
Evet. Mesela çok yaygın bilinir. Strateji diye bir bilim dalı var. Yani mesela ülkeler kendi iç dinamiklerini korumak için veya işte birbirleriyle olan, eğer savaş hali varsa savaşta işte kullanmak için stratejiler geliştirirler. Stratejinin sözlük anlamına baktığımızda daha önceden belirlenmiş bir amaç için tutulan yol demek strateji. Bak, daha önceden belirlenmiş bir amaç için tutulan yol. Şimdi Yunusların, daha doğrusu aslında bütün canlılarda biz bunu görüyoruz çok açık bir şekilde de. Madem video Yunuslardan bahsediyor, onlar için anlatalım. Burada bir strateji görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Önce evrimci bilim adamları bize bunu bir söylesinler. Yani burada bir akıl alameti, akıl, şuurlu bir hareket görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Ona da bize bir cevap versinler. Beklemeyelim. Cevap evet, görüyoruz.
Kesinlikle.
Evet. Yani akıl sağlığı yerinde herkes evet görüyoruz der zaten. Yani, yani görmüyoruz diyenden de şüphe edilir. Peki Yunuslar bu stratejiyi, ki işte kelime anlamında, sözlük anlamında verdik, nasıl geliştirmişler? Peki Yunusların bu stratejiyi geliştirmek için ihtiyaçları olan akla sahip olduklarını söylemek mümkün mü? Hayır, değil. Ne var orada? Boşluk. Yani şuur yok. Bilinç yok. O zaman bilincin, şuurun, aklın olmadığı yerde stratejiden, yani akıl alametinden, akıl gerektiren bir davranıştan söz etmek mümkün olmaz, olamaz. O zaman soruyoruz evrimci beylere. Bu Yunuslar bu akıl gerektiren davranışı nasıl yapıyorlar? Bilim adamısın, cevap ver. Sessizlik oluyor. Bir tanesi çıkıyor oradan, diyor ki efendim diyor, evet doğru söylüyorsunuz. Bunların aklı şuuru yoktur, bilinci yoktur. O yüzden bunlar bu hareketleri yapamazlar. Ama bunların içinde bir yerde bir içgüdüleri var. Onunla yapıyorlar dediler. Ve insanları bir 100 yıl daha kandırdılar. Tabii cahil olan, yani konuları bilmeyen kişileri veya bu görünümdeki insanların her dediği doğrudur yaklaşımıyla bakan kişileri hakikaten kandırdılar. Hocamız çıktı, Allah razı olsun, 30 küsür yıldır. Bu soruları hocamız sormuştur zaten, benim sordum. Onun eserlerinden anlatıyoruz. Dedi ki içgüdü nedir o zaman? Bize anlatın. Yani hangi canlının içine baktığımızda içgüdü görüyoruz? Nerede bu içgüdü? Dedik, dedi hocamız diye sordu. Cevap yine sessizlik. Çünkü içgüdü diye dedikleri şey bir masal. Yani evrim teorisinin tamamını içine alan masallardan bir başlık içgüdü. İçgüdü diye bir şey yok. Yani teknik olarak yok. Ne var? Cenab-ı Allah'ın ilhamı var. Vahyi var. Doğrusu budur. İçgüdü diyerek insanları işte dediğim gibi yine bir yüzlerce yıl kandırdılar. İçgüdü için, yani içinden gelen bir dürtü için, o dürtünün ne manaya geldiğini bilecek bir akla sahip olması gerekir hayvanların. Bak yine olmadı. Yani içgüdüyü senin yalanına göre, evrimcilerin yalanına göre kabul etmiş bile olsak, içgüdü tek başına bir işe yaramıyor ki. Hayvanın içinde duran güdü olur o. Hayvanı güder ama bu güdüyü aktif hale getirecek yapı nedir? Akıl, şuur, bilinç. Yani o güdünün ne dediğini nasıl anlayacak hayvan? Akıllı anlayacak. Az önce sorduk, var mı dedik hayvanlarda akıl? Yok. İçgüdün bir işe yaramadı senin. Zaten yok da. Yani ikinci adım, üçüncü adımda da içgüdünün tek başına bir işe yaramayacağını da anlıyoruz. Bir soru daha sordu hocamız. Dedi ki peki bu sevimli yunuslar bu akıl alameti gerektiren stratejiyi nerede bulmuşlar? Denizlerde. Peki hangi bölgede bulmuşlar diye cevap sorduğumuzda bir bakıyoruz dünyanın her yerindeki yunuslar aynı şeyi yapıyor. Yani Kuzey Amerika'daki yunuslara bakıyoruz, aynı şeyi yapıyorlar. Avustralya'daki sahillerde yaşayan yunuslara bakıyoruz, aynı strateji uyguluyorlar.
Birbirlerini anlatmış da olamayacaklarına göre.
Hemen onu soruyoruz. Biz geçen o esprisi konusu oluyor zaten akınlarımızda. Peki abi diyoruz, yani bu Amerika'daki ve Çin'deki yunuslar bu stratejiyi diyelim ki Amerika'daki buldu. Abi dedi işte biz böyle bir şey yaptık, karnımız acayip doyuyor. Hadi bunu bütün yunuslara anlatalım demiş olması gerekir. Çünkü bütün yunuslar aynı karakteristik özelliği gösteriyor yeryüzündeki. Peki bu bilgi Amerika'dan Çin'e nasıl gitti? Akın hocam cevap verdi, e-mail yoluyla. Artık internet var. Tabii bu bilim adamları da söylüyor bunu. Yani diyor ki evrimcilerin bu iddiaları ileride diyor tarih kitaplarında bir espri konusu olacak diyor. Bilim adamları söylüyor bunu, biz değil. İleriye kalmadı, şimdiden zaten espri konusu oldu evrimcilerin bu iddiaları. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz, bir kere canlıların kökeni bilimsel çalışmalarla anlaşılır. Yani canlılar nasıl oluşmuş yeryüzünde, değil mi? Yunuslar bu özellikleri nasıl kazanmış? Karıncalar, arılar, çiçekler, böcekler, her şeyi bu özellikleri nasıl kazanmış? Nereden anlıyoruz? Fosil kayıtlarından anlıyoruz. Fosil kayıtlarını ne inceliyor? Jeoloji bilim dalı inceliyor. Bak, somut. Değil mi? Peki bu somut deliller bize ne gösteriyor? Fosil kayıtları bize her defasında milyonlarca yıl önce de yaşamış olsa dahi mükemmel yapılarıyla var olan canlıları gösteriyor bize fosil kayıtları. Demek ki o zaman canlılar tek bir canlıdan türememiş. Her canlı yaratıldığı ilk gün sahip olduğu mükemmel özelliklerle ve yaşadığı ortama uygun yapılarla yaratılmış. Bunu gördük. Şimdi evrimci bilim adamlarımızdan Türkiye'nin ünlü bayağı sempatik bir biri. Bazı şeyleri, yani kendi inandığı şeyleri diyelim veya masalları diyelim. Yani bilimsel hiçbir yönü yoktur. Hiçbir yönü yoktur. Masalları insanlara nasıl anlattıklarını, sorulan sorulara nasıl cevap verdiklerini güzel bir örnek olması hasebiyle şimdi hep beraber videomuzdan canlı canlı izleyelim. Evet.
Evet.
şekli bir arızayla karşılaştık.
Tamam, önemli. Başka onun gibi zaten.
Biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı her testten başarılı çıktı.
Evet. Enteresan bir iddia. Yani 150 senedir Darwinizmi test ediyoruz diyor Celal Şengör. Uygulandığı her alandan başarıyla çıkmıştır diyor Darwinizm. Şimdi bunu Dawkins'e soruyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok diyor. Başka evrimcilere soruyoruz. İtiraflar üzerine itiraflar. Yani evrimin hiçbir şekilde istedikleri sonucu vermediğini. Mesela ara geçiş formlarına bakıyoruz, fosillere bakıyoruz. Ara geçiş formu diye bir şey yok. İlk hücreyi test etmeye kalkıyoruz nasıl oluşmuştur diye. Yani kendi kendine oluşmasını bırakın. Zaten laboratuvar ortamında insanlar yapamıyor. Mutasyonlara bakıyoruz. Yani faydalı olması gerekiyor canlının ilerlemesi için. Canlıların mutasyon yaratıldığında ya ölüyor ya kısır kalıyor ya sakat kalıyor. Hiçbir şekilde bir fayda sağlamıyor canlıya. Yani aslında Darwinizm uygulandığı her alanda başarısız çıkıyor. Her alanda ama bakın tek bir tanesinde bile evrimin iddia ettiği gibi evrimi destekleyen bir deney çalışması, bir gözlem çalışması kesinlikle olmamıştır. Ama Celal hocamız böyle bir şey iddia edebiliyor. 150 senedir test edildiği tüm alanlarda Darwinizm'in başarısı çıktığını iddia ediyor. Gerçekten enteresan bir iddia. Yani hiçbir evrimcinin dünyada böyle bir iddiası yok. Hatta çok fazla itirafları var evrimcilere. Yani mesela diyor ki bir evrimci, birçok evrimci söylüyor bunu. Hiç kimse diyor yaratılışa karşı evrimi savunmak için fosil kayıtlarını delil olarak gösteremez diyor. Çünkü fosil kayıtları her zaman yaratılışa daha çok, hatta onların deyimiyle söyleyeyim, yaratılışçı argümana destek verir diyorlar.
Evet.
Yani onların ifadeleri budur. O yüzden hiçbir şekilde böyle bir şey yok ama Celal hocamızın tabii böyle bir iddiası var. O da enteresan bir iddia tabii.
Celal hocamızın bu iddiasına paleontologlar cevap veriyor. Bak paleontolog cevap veriyor. Yani öyle köşe yazarı değil. Paleontolog yani konunun uzmanı. Şimdi Celal hocamızın bu konudan haberi olmayabilir. Veya o ortamda Celal hocamızı dinleyen kişilerin bundan haberi olmayabilir. Birkaç tane hemen paylaşalım da gerçek neymiş Celal hocamız bizden dinlesin. Bu kişiler, itirafları yapan kişiler de Darwinist'tir aynı zamanda. Yani evrim teorisini ateşli bir şekilde savunan paleontologlardır. Yani herhangi bir paleontolog da değil. Bak ne diyor? Harvard Üniversitesi'nden paleontolog Niles Eldridge diyor ki, tabii ki paleontologlar uzun zamandır evrimden irkiliyorlar. Hiçbir şekilde gerçekleşmiş gibi gözükmüyor. Evrime dair yeni fikirler tanıtılırken genelde ansızın bir ortaya çıkışın söz konusu olduğunu görürüz diyor. Ne var ki fosil kayıtları evrim hakkında bir şeyler öğrenme arayışındaki pek çok ümitsiz paleontoloğu bu şekilde vurmuştur diyor. Yani evrim vardır, evrime inanıyorum. Bu inançla ben paleontolog oldum ve yeryüzü katmanlarında araştırmalar yapıyorum. Ne bulmam gerekiyor? Ara geçiş formları yani ucube canlılara ait fosil kayıtları bulmam gerekiyor. Bakış açısı ve yaklaşımıyla araştırma yapan paleontologlar neyle karşılaşıyorlarmış? Bak, her zaman diyor genelde ansızın bir ortaya çıkışın söz konusu olduğunu. Ansız ne demek bu?
Yani yaratılma söz konusu.
Evet. Canlıların yaratıldığını nasıl sahip oldukları o mükemmel özelliklerle bir anda karşımıza çıkıyor jeolojik katmanlarda canlılar diyor.
Evet.
Ve bu hep bu çıkınca o zaman ne oluyor diyor? İşte bu durum evrimci paleontologları vuruyor diyor. Nasıl vuruyor? Bilimle vuruyor. Bir tane daha verelim şifa olur hocamıza. Yine aynı kişi diyor ki tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir diyor. Fosil kayıtları neyi ortaya koyuyor? Allah'ın bir anda yarattığını ortaya koyuyor. Ve bunun doğru olduğunu gösteriyor diyor fosil kayıtları. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır diyor. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir. Yani biz olağanüstü sayıda fosil kaydına sahibiz, bulduk. Bunlar da her defasında bir anda yaratılışı gösteriyor diyor. Daha çok örnek var ama devam edelim istersen.
İnşallah. Şimdi yine Celal hocamızın enteresan bir iddiası daha var. Ona bakalım.
Canlı dediğimiz nesne, yani kendini kopyalayabilen,
ve kendini programlayabilen canlılar nasıl oluşmuştur? Bunu da adım adım izle.
İzleyebiliyoruz diyor. Burada tekrar üzerinde duralım. Kendi kendini kopyalayabilen canlıların nasıl oluştuğunu da gözlemleyebiliyoruz diyor. Şimdi bunu Celal hocamız söylüyor. Celal hocamızın tabii Darwinizmle ilgili bir eğitim yok, onu belirtelim. Kendisi daha çok deprem bilimleriyle ilgili birisi. O konuda uzman gerçekten. Ama Darwinizmle ilgili bilgisi yok. Şimdi bir de Dawkins'e soralım. O ne diyecek bize? İlk bu kendi kendini kopyalayabilen canlı nasıl oluşmuştur diye.
Why do you use the word who? So you immediately beg the question by using the word who.
Well, then how did it get created?
Well, by a very slow process.
Şimdi nasıl oluşmuştur diye soruyor Dawkins'e ilk hücre. Nasıl yaratılmıştır diyor. Şimdi Dawkins de çok yavaş bir süreçle diyor. Nasıl başladı? Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor diyor. Bakın Dawkins diyor ki ilk hücrenin nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor diyor. Celal Şengör hocamız da
gözlemleyebiliyoruz
diyor. Gözlemlerini Dawkins'le de paylaşırsa kendisi çok faydalı olur gerçekten. Yani dünyanın bir numaralı evrimcisi bilmiyor da Celal hocamız nasıl biliyor? Enteresan gerçekten. Hayatın kökeninin ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz. Bu da bakın Celal hocamızın kullandığı tabirle aynısı. Bakın kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. Ama bakın bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti çok önemli. Peki nasıl olmuş?
I told you we don't know.
Bilmiyoruz diyor.
So you have no idea how it started.
No, nor has anyone else.
Ben de bilmiyorum diyor.
The possibility that there that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution.
Tabii geri kalanı konuyla alakalı değil. O en sonunda uzaylılara bağlıyor olayı. Yani uzaylılar bırakmış olabilir gibi bilim dışı tamamen bir iddia ile bitiriyor. Şimdi Celal hocamızın dediği gibi demek ki ilk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücrenin oluşumu demek ki gözlemlenmemiş. Öyle bir şey mümkün değil çünkü. Yani bunun gözlemlenebilmesi için laboratuvar ortamında amino asitleri işte deney tüpünün içine atmaları lazım. Ve bir süre sonra geldiklerinde baktıklarında kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan bir hücreyle karşılaşmaları gerekiyor ki o zaman biz gözlemledik diyebilirim. Yoksa fosil kayıtlarında bakın 3,5 milyar yıl önce işte ilk bakteri çıkmış. Demek ki ilk hücre kendi kendine 3,5 milyar yıl önce oluşmuş diye bir sonuç çıkabilir mi?
Mümkün değil. Öyle bir şey
yani
olmaz.
O kendi kendine oluşamayacağını bildiğimiz için zaten biz yaratıldığını inşallah söylüyoruz. Yani böyle bir bilginin, böyle bir teknolojinin, mesela fotosentez yapabiliyoruz diye ona bakteriler. 3,5 milyar yıl önce. Fotosentez dediğimiz teknoloji şu anda insanoğlunun ulaşamadığı bir teknoloji. Güneş ışığından ve karbondioksitten nişasta elde etme teknolojisi. Şu anda hiçbir cihaz, hiçbir teknoloji bunu yapamıyor. Ama evrimcilerin o ilkel dedikleri 3,5 milyar yıl önce yaşamış siyana bakteriler bu işlemi çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Ve onların fosilleri de var aynı zamanda toplu bir şekilde kaya üstünde var olan fosilleri de var. Şu anda ona da ulaşabiliyoruz. Ve şu anki halleriyle de aynı. Yine hiçbir değişikliğe uğramamışlar kesinlikle. Bakın 3,5 milyar yıldır siyanobakteri neyse şu anki bakteri de aynı. Evet. Tamamen aynısı. Dolayısıyla böyle bir gözlem yok. Yani biz bunları şunun için gösteriyoruz. Yani işte evrimcidir, Celal Şengör'dür, işte Türkiye'nin en iyi profesörüdür, ne derse doğrudur. İnsanlar demesin diye biz bunları gösteriyoruz. Yani çünkü baktığı zaman karşısına mesela Habertürk'te de o sansürsüz programında da tartışmalar oldu. Biz onları da defalarca gösterdik neden yanlış olduğunu. Demek ki mesela hemen bir örnek göstereyim. Gerçekten çok şey bir örnektir, net bir örnektir.
Onun öncesine istersen yine hocamıza şifa olsun. Yine Richard Dawkins'in bir itirafı var. Hocamızın ondan da haberi yok herhalde. İşte DNA kendi kendini kopyalıyormuş da ondan sonra da işte biz de bunu gözlemliyormuşuz. Bir kere böyle bir şey yok. Bilimsel değil o anlattı hocamızın. Bilimsel olan şudur. DNA kendi kendini kopyalama yetisine sahip değildir bir kere. DNA'nın ne olduğundan haberi olmayabilir. DNA yani halk tabiri bir bilgi kütüphanesidir. Bilgi bankasıdır. Yani. Bilgi vardır DNA'da. O kadar. DNA bu bilgiyi kullanacak yapıya sahip değildir. Bilgiyi saklar. Bu kadar. Bu bilginin kullanılması için yani DNA'nın kopyalanabilmesi için bu bilgilerden bir tanesidir. DNA'nın RNA'ya ribonükleik aside ihtiyacı vardır. Bakın RNA da tek başına bir işe yaramaz. Çünkü onda da bilgi yoktur. Kopyalamayı yapar ama bunda da bilgi yok. Kimden alıyor bilgiyi? DNA'dan alıyor. DNA kendini nasıl kopyalıyor? RNA. Yani DNA RNA'sız, RNA da DNA'sız olamıyor. Ki daha fazla detay vardır. Yani mesajcı RNA, işte kopyalama sırasında tamirat yapan, efendim çek eden vesaire, çok fazla detaylı enzimler, hormonlar vardır. Bunları saymıyoruz. O zaman ne çıkıyor ortaya? Her ikisinin de ve diğer enzim ve hormonların ve proteinlerin de aynı anda aynı steril ortamda olması gerekiyor ki DNA kendini kopyalasın. Bilim adamları da bunu gözlemleyebilsinler. Demek ki hocamızın dediği gibi değilmiş. Çünkü evrim teorisi ne diyor? Yani evrim masalı. İşte çamurun bir yerinde kimyasal bir çorba olmuş. Ya o çorbaya göre de işte aminosisler tesadüfen bir araya gelmişler. Bu mükemmel yapılar oluşturmuşlar gibi bir masal anlatıyorlar. O masalın kademeli olarak gideceği anlatıldığına göre DNA'ya baktığımızda da kademeye imkanı olmayan bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani kademe beklentisinin DNA'nın kopyalanmasına müsaade etmeyeceği, engel olacağını gördüğümüz için demek ki bütün mükemmel yapıların bir seferde o olay yerinde, yani hücrenin içinde olması gerekiyormuş. Demek ki böyle bir şey gözlemlemiyormuşuz. Ayrıca bak Dawkins diyor ki, yine orada havaya bakıyor ama burada yine bir açıklama yapmış, diyor ki Kambriyen katmanları, yani Kambriyen dönemi biliyorsunuz işte 500 küsür milyon yıl önce jeoloji katmanlarında jeologların bulduğu bir dönemdir. O döneme baktığımızda birçok canlının örneklerini görüyoruz fosil kayıtlarında ve hep mükemmel yapılara sahiptir bu canlılar. Aynı şeyle ilgili olarak, dönemle ilgili olarak bakın nasıl yorum yapıyor Dawkins. Kambriyen katmanları başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle kendine göre oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Yani evrimlerini tamamlamışlar diyor kendi aklına göre. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibidirler diyor. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışa inananları oldukça memnun etmektedir diyor. Bak itirafa bak. Kambriyen dönemi bizim bildiğimiz en eski dönemdir diyor. Canlılara ait fosil kayıtlarının olduğu. O dönemdeki canlılara baktığımızda bunların mükemmel yapılara sahip olduklarını görüyoruz. Ve bunların ataları yok. Ve ne oldu? Bitti işte evrim teorisi. Fosil yönünden bitmiştir. Atası olması gerekir. Madem canlılar birbirinden aşamalı olarak, kademeli olarak birbirlerinden geliştiler. Soruyoruz, Kambriyen dönemindeki canlıların ataları nerede? Bunlarla ilgili fosil kayıtları nerede? Dünyada yok. Baktılar. Uzaya bakıyor, onu biz bilmeyiz. Biz uzayda yaşamıyoruz, uzaylı da değiliz. Dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki jeolojik katmanlarda bu canlıların bak ataları yok. Ve diyor ki, bir anda diyor ortaya çıkıyorlar diyor. Yani bunun alttan geçen yazısı, Cenab-ı Allah yeryüzünde canlıları bir anda, cansız varlıkları da yaratmıştır diyor Dawkins. Hocamızın bundan haberi olmayabilir. Bunu da bizim kanalımızda öğrenmiş olsun.
Evet. Yani söyledikleri şeyler gerçekten, mesela hani insanları ikna üzerine kurulu bir sistemleri var. Yani bunu gerçekten insanların bilmesi çok önemli. Bir şey söylüyor ama söylediği şey yanlış. Yani doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Ama o doğru olmayan şeyi insanların kabul etmesi için bir kere son derece kendinden emin bir şekilde söylemesi gerekiyor. Baskın bir şekilde söylemesi gerekiyor. Ve aksine mal vermeyecek şekilde söylemesi gerekiyor. Evrimcilerin yaptığı da bu. Yani söyledikleri şeyler doğru değil. Mesela yine Sansürsüz programında şöyle bir şey olmuştu. İşte yine ilk hücrenin oluşumuyla ilgili işte kesinlikle bunun olamayacağı anlatıldığında Şafak Mert isimli şahıs orada şöyle bir çıkış yapmıştı. İşte siz bilmezsiniz, Türkiye gibi ülkeler bilmez gibi böyle bir üslup da kullandı. İşte milyarlarca dolar harcıyorlar. İşte ondan sonra Deep Impact deneyi diye bir deney yapıldı. Sizin haberiniz var mı bundan? Ondan sonra dünyayı oluşturan ilkin madde bulundu. İşte ilk hücrenin oluşumu da böylelikle ispatlanmış oldu gibi bir açıklama yaptı. Şimdi ilk başta açıklamayı dinleyelim.
Yaşamın ilk beşiklerine sürüştüğü dinlemez iddiası sürekli ortaya atılıyor. Bakın mesela...
Bakın çok son derece kendinden emin bir tavır çok önemli. Çünkü çok büyük bir yanlış söylenecek. Yanlış diyelim yani. Yanlış bir şey söylenecek. Doğru olmayan bir şey söylenecek. O yüzden kendinden emin bir tavır çok önemli, gerekli. Yaşamın ilk beşikleriyle oluşamayacağıyla ilgili çok şeyler iddia ediliyor. Yani aşmış bir görüntü. Yani biz bunları çoktan açtık, bitirdik bu konuları. Biz nelerle uğraşıyoruz, siz nelerle uğraşıyorsunuz? İmajı yine çok önemli. İşte ben size şimdi bir örnek vereceğim. İyi dinleyin tarzında bir açıklama.
1 milyar dolarlık bir deep impact deneyi yaptı.
Bakın NASA 1 milyar dolarlık bir deep impact deneyi yaptı. Bakın bizim daha anlayamadığımız konuyla ilgili NASA 1 milyar dolar yatırım yapıyor. İmajı yine burada veriliyor. Yani ilk hücrenin oluşumu yalnız konu. Bakın bu çok önemli. İlk hücrenin oluşumundan bahsediyoruz. Beyefendi onu açıklamaya çalışıyor.
Buradan uzak olduğu için haberimiz olmuyor.
Türkiye gibi ülkeler bundan uzak olduğu için sizin haberiniz olmuyor diyor. Yani Türk milletine de karşı böyle bir saygısız bir üslup olmuş oluyor tabii bu. İsteyerek veyahut da istemeyerek. Yani burada yine bir küçümseme olayı var. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. 1 milyar dolarlık deneyler yapılan konularda siz bilgi sahibi bile değilsiniz. Öyle konuşuyorsunuz gibi yine bir üslup.
60 kilogram ağırlığında bir bakır yüreği saniyede 60 kilogram hızlı bir kurukluğunuzun çekirdeğine çarptırıp dünya yapmıştan ilkin madde hiç kalkmayacağı zamanlar. Şimdi...
Evet, şimdi şöyle bir şey söylüyor. 60 kilogramlık bakır bir gülleyi kuyruklu yıldıza çarptırarak dünyayı oluşturan ilkin maddeyi inceledi adamlar gibi bir tabir. Bu doğru. Dünyayı oluşturan ilkin madde kısmına kadar doğru yalnız. 60 kilogramlık bir gülleyi gerçekten bir yıldızın gövdesine çarptırıyorlar. Ve bu deneyin amacı, bakın videoyu tam tamamlayalım sonra anlatayım.
Size hiç yoktur dediğiniz şey için bir devlet, tabii ki yani bunların hepsinin internetinde bir devletli yazısı var. Uzay aracının görüntüleri, çarpışmaların fotoğrafları, insanlar bir yurt dışında canlı yayında izlediler. Kesin size yoktur dediğiniz şey için adamlar milyar dolar
harcıyor diyor, evet. Şimdi zannediyoruz ki buradan, tabii bu konuşmadan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ya biz bayağı bir geride kalmışız. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Adamlar deep impact diye deney yapıyorlar. İlk hücrenin oluşumuyla ilgili, dünyayı oluşturan ilk canlılığın oluşumuyla ilgili. 1 milyar dolar para harcıyorlar. İnsanlar bunu bir de canlı yayında izliyorlar. Bizim dünyadan haberimiz yok. Bakın şimdi böyle bir imajdan sonra çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Deep impact deneyinin amacı NASA'nın sitesine girsinler. Hiçbir şekilde ne dünyanı oluşturan ilkin maddeyi bulmak, ne ilk hücrenin oluşumunu bulmak. Kesinlikle böyle bir amacı yok. NASA'nın sitesine biz de girdik, baktık. Hani nedir, ne değildir diye. Zaten önceden de az çok biliyorduk ama hani böyle detayı var mı diye bir bakalım dedik. Detayına kadar baktık. Bu deneyin amacı şu: dünyaya eğer bir göktaşı çarpacak olursa, bu atmosferden kurtulup da eğer dünyaya ulaşacak olursa ve bunun büyüklüğü de işte 60 kilogram çapında bir kütlesi olursa, yani daha doğrusu 60 kilogram ağırlığında olursa, dünyaya nasıl bir zarar verir? Dünyada nasıl bir zarara yol açar? Bu deneyin amacı bu. Bakın konuyla bir alakası var mı? Dünyayı oluşturan ilkin madde ile diye bir şey var mı bu deneyin içerisinde? Yok. NASA'nın sitesini açsınlar, gerçekten dediği gibi Şafak Mert'in, Deep Impact diye aratsınlar. NASA'nın sitesine girsinler. NASA'nın sitesinde İngilizce bilen kardeşlerimiz detaylı olarak okusunlar. Hiçbir şekilde bu deneyin böyle bir amacı yok. Zaten dünyayı oluşturan ilkin madde diye bir kavram yok. İlk hücreyle alakası yok ki bu konunun. Yani ilk hücrenin oluşumundan bahsediyoruz biz. Yani ilk hücrenin oluşumu diyoruz mesela, alakasız bir konuda yapılmış. İşte isterse 100 milyar dolar şeyinde olsun. Konuyla alakalı olmadıktan sonra biz niye ikna olalım ki böyle bir açıklamadan? Bakın bunları özellikle gösteriyoruz ki hani şimdi evrimcilerin böyle kendinden emin, ondan sonra işte bu konuda neler yapılıyor sizin haberiniz yok, milyarlarca dolar para harcanıyor, insanlar canlı yayınlarda izleniyor, siz de oturmuş halen daha eski şeyleri savunuyorsunuz gibi tavırlarının aslında halkı kandırmaya yönelik olduğunun gözükmesi için biz bunları gösteriyoruz.
Ve evrimin zaten tabanı da o yatar. Evrim, evet, diye bir şey olmadığını biz çok net anlayabiliyoruz zaten. Evrimciliğin temelinde tanrı tanımazlık, ateizm, materyalizm ve bunun benzeri izimler yer alır. Ve halka kendi fikirlerini, kendi ideolojilerini empoze etmek. Hatta, evet, daha da ileriye gidip dikte etmekle aslında çok büyük bir hata yapılmakta. Ancak evrim teorisi burada sadece bir araçtır. Evrim diye bir şeyin olmadığı, insanlara baktığımızda, canlılara baktığımızda, doğaya baktığımızda da çok açık, evet, ve net bir şekilde belli zaten. Bunlar çok şükür ki Allah'ın yaratması olduğu çok kesin,
i̇nşallah,
çok net.
İnşallah. Tabii bunlar çok gerçek ama tabii hani dikkat, biraz dikkat gerekiyor. Yani evet. Bir de Kur'an'da Allah'ın bildirdiği sırlar var. Allah ayetlerde ahiret gününde mustazaflar olacağını bildiriyor. Yani üstünlük taslayanlar ve ezilenler, onların sözünü dinleyenler olacağını bildiriyor. Mesela Firavun kavmini aşağıladı, kavmi de onlara itaat etti diye geçiyor ayette. Mesela Firavun kavmini aşağılıyor, küçümsüyor. Böyle bir özelliği vardır Firavun'un. Halk da bunu görünce ona saygı duyuyor ve sözünü dinlemeye başlıyor. Şimdi biz Kur'an'da Allah bunu sır olarak bildiriyor. Biz şimdi Kur'an'daki bu sırrı bilmezsek o zaman ne yapacağız? Bizi aşağılayan, ondan sonra bizi küçümseyen kişileri sözünü dinleyip onlara itaat etmeye başlayacağız o zaman. Mesela burada örneğini görüyoruz. Bir nevi bir örneğidir. Siz bilmezsiniz. Türkler zaten Türkiye'de hiçbir kimsenin bir şeyden haberi yok. Mesela bazı köşe yazarlarında görüyoruz bu üslubu net bir şekilde. Hocamız da zaten sürekli açıklıyor. İşte millete üstten bakan, ondan sonra insanlarımızı kale almayan, Türk milletini kale almayan bir üslupla bir şeyler söylüyorlar. Adamın içi bomboş, sıfır. Hiç ne bilgisi var, ne kültürü var. Hiçbir şeyden haberi yok. Ama sadece o kibirli, enaniyetli ve aşağılayıcı tavrı yüzünden bazı insanlar bu doğru söylüyor kardeşim diyor. Böyle olmaz. Biz Kur'an'ı açacağız, bakacağız. Kur'an'da Allah bize sırlar veriyor. Bizi aşağılayan, ondan sonra bizi küçümseyenlerin lafını dinlemeyeceğiz biz. Biz doğruları dinleyeceğiz. Bakın biz burada doğruları anlatıyoruz. Deep Impact deneyi açsınlar, baksınlar kardeşlerimiz. NASA'nın sitesinden. Bu deneyi kim yaptı? NASA yaptı. O zaman NASA'ya soracağız biz. Bu deneyi niye için yaptın kardeşim?
Bunu evrimle bağdaştırmak çok yanlış yani.
Konuyla hiç alakası yok.
Konuyla hiç alakası yok dediğiniz gibi. Ve evrimle bağdaştırabilmek bile çok tuhaf geliyor insana.
Evet.
Ya oradaki asıl amaç şu. Şimdi bu kişiler materyalizmin etkisi altındalar. özellikle diyalektik materyalizmin etkisi altındalar. Şimdi bunlar şunu yapmak durumundalar. Eğer diyor ki ben bir materyalistsem diyor ve buna inanıyorsam diyor. Nedir materyalizm? Maddenin ezelden beri var olduğu ve ebediyete kadar da var olacağı inancıdır. Sapkın bir inançtır. İşte onun o konuları NASA'ya getirmesi, oraya buraya getirmesi bu gerçekten kaçma eğilimidir. Nedir o gerçek? Big Bang gerçeği. Bir kere biz Big Bang'in ortaya çıkmasıyla, büyük patlamanın ortaya çıkmasıyla kainatın, galaksilerin, samanyolunun, evrenimizin, dünyanın oluştuğunu gördük. Nasıl gördük? Tıpkı canlılara baktığımızda Kambriyen dönemindeki bir anda aniden ortaya çıkışları gibi kainatta bir anda aniden ortaya çıkmıştır. Yani yaratılmışlardır. Big Bang'den öncesi yok. Bu ne demek? Materyalizm bitti demek. Çöktü. Bak Big Bang'den öncesi yok. Yokluk var. Hani bunun bir başlangıcı yoktu maddenin? Hani madde ezelden beri vardı? O bunun derdinde. Şimdi konuyu NASA'ya, işte şeylere, diğer çalışmalara kaydırıp insanların dikkatini bozmaya çalışıyorlar. Ve asıl amaçları evrim kafasına veya materyalist kafaya sahip bilim adamlarının insanlara bilimsel gerçekleri anlatmak veya insanların bilmediği şeylerde onları aydınlatmak değil. İşte gördük örnekte. Peki ne asıl amaçları? Her defasında onu paylaşıyorum izleyicilerimizle. Bir daha okuyacağım. Çok ihtiyaç var. Asıl amacın ne olduğunu izleyicilerimiz anlasınlar. Kimin ağzından anlatıyoruz? Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Lovington'ın ağzından anlatıyoruz. Diyor ki, asıl sorun diyor, insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzaklıkta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir diyor. Bak, materyalist ve evrimci kafaya sahip olan bilim adamlarının asıl derdi bu değilmiş. Yani bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi vermek değilmiş. Yıldızlardan da bahsediyor, genlerden de bahsediyor değil mi? Teknik konulardır. Bunlarla ilgili bilgi vermek gibi bizim bir sorunumuz yok diyor. Neymiş sorunları? Öğrenelim. Asıl sorun insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. Asıl amacımız insanların Allah'a inançlarını bozmak ve Allah'ı reddetmelerini sağlamaktır diyor. Bak ne güzel, açık açık söylüyor. Bu güzel. Açık söyledikten sonra tamamdır. Ama oyun yapmak o çok tehlikelidir. Devam ediyor. Diyor ki insanların öğrenmesi gereken ister beğenin ister beğenmeyin şudur. Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız, materyalist. Diğer bir deyişle insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdırlar diyor. Yani ben Darwinci bir yapıya sahip, materyalist bir kafaya sahip bir bilim adamı olarak insanları materyalizme inanmaları için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim.
Ve baskıyı.
Zaten konu o. Ya baskı, telkin, efendim bol tekrar mesela veya işte hep söylüyoruz o malum anlaşılmaz kelimeleri kullanarak acaba bu adam hani ne diyor ya, bunları kullanıyorsa mutlaka da bir şey diyordur düşüncesine yaymaya çalışma çabasını görüyoruz. Niye yapıyorlarmış? İşte materyalizme, yani maddenin yaratılmadığına, hep var olduğuna ve hep var olacağına inandırmaya çalışıyoruz diyor. Bizim asıl konumuz bu. Ve esas konu, hocamız onu söylemişti, evrim teorisi Allah'a inanmayanların ortaya attığı bir masaldır. Ve Allah'a inanılmasını engellemek isteyenlerin ortaya attığı bir masaldır. Onun dışında bilimsel değildir. Bak bunu çok iyi kavrasın herkes. Bilimsel değildir. Bilimsel bir tabanı, bilimsel bir çalışmalara dayalı bulgu, gözlem, kanıt yoktur evrim teorisinde. Ne vardır? Bol bol muhabbet, bol bol sohbet. O da öyle olur, bu da tesadüfen olur. DNA ne var ki canım, o kendi kendine zaten kopyalar. Hayvanlar mı ne var canım, işte tesadüfen yap. Bak Yunus o özelliğini ne var canım, yapar işte hayvan suyun içinde kendi kendine. Bulmuştur gibi böyle yani. Hakikaten insanın hani, hayrete düşüren, akla mantığa ve vicdanı hiç uygun olmayan açıklamalar yapıyor. Ama zaman zaman da olsa bizim ünlü Charles Darwin ki işte bunların babasıdır. Onların da bu kişilerin, şimdi diyorlar ya efendim biz Türkler olarak bu çalışmalardan haberimiz olmuyor. Bunlar milyar dolarlık çok üst boyut kişilerin yaptığı üst boyut projelerdir. Sizin haberiniz yok, bizim haberimiz var diyor ya. Bak şimdi onların da haberi olmadığı bir konudan biz haberdar edeceğiz. Sen kimin fikrini savunuyorsun? Charles Darwin'in değil mi? Daha önce biliyor muydun sen bunu? Hayır. E peki Charles Darwin ne diyor kendi fikriyle ilgili? Bakın ne diyormuş, o da görsün. Diyor ki bu mükemmel evreni, zaten cümlenin başlangıcında kendini bitirmiş oluyor fikren. Bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum diyor. Benim inancıma ters çünkü gördüğüm her şey diyor. Her şey, her şeye dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Ve bütün bu kanunlar açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Duysun. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor diyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Bak ruh halini anlatıyor. İşte Allah'a inanmazsan böyle olur. Her şeye tesadüf, ona rastgele, buna başka bir şey dersen böyle olursun işte.
Bir de gördüğü halde inkar etmesi zaten vicdanını çok rahatsız eden evet. Bir şey belli yani onu.
Değil mi? Şeytanın Allah'a sınırım, Cenab-ı Allah buyuruyor bu ruh halini işte. Vicdanları kabul ettiği halde gurur ve kibir büyüklenmeklerinden dolayı inkar ettiler diyor. Demek ki biz gördüğümüz gerçekler karşısında gurur yapmayacağız. Büyüklenmeyeceğiz. Ya fosil kayıtları bize ne gösteriyorsa kabul edeceğiz. Proteinin, hücrenin yapısı bize ne gösteriyorsa kabul edeceğiz. Zorlama yapmayacağız. O zaman işte bu karmaşık, karanlık, kötü ruh haline düşer insanlar. Nitekim Darwin'in ruh hali bu şekilde. Ne diyor? Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Ya senin işte teorinin ağababası diyor, sahibi diyor ya. Şans yok. Tesadüf yok, rastgellik yok diyor. Bunu düşünemiyorum bile diyor yani. Yani düşünmek başka bir şey. Aklıma bile getirmiyorum. O kadar çok yaratılış delili var ki etrafta. Düşünemiyorum bile diyor. Ama aynı zamanda her ayrı parçaya da bir dizaynın sonucu olarak bakamıyorum diyor. Al sana karma karışık bir ruh hali. Onun için o a priori midir nedir materyalistlerin işte çok sevdiği bir laf. Ben işte ön kabulle her şeye bakarım. Yani materyalist gözüyle bakarım kafası işte insanı Allah esirgesin bu ruh haline düşürür. O arkadaş da Darwin'in bu ruh haline düşmemesi için bizim yayınlarımızı takip etsin inşallah.
İnşallah şimdi Biraz önce yaptığın alıntıda oradaki evrimci materyalist şunu söylüyordu. Bizim diyor hani mesela sürekli bilgiler verirler ya. Mesela belgesellerde oluyor işte şu hayvanın özelliği şöyledir. Ondan sonra işte saatte şu kilometre hızla koşar. İşte kas sistemi şu güçte bir arabanın kuvvetinin bilmem kaç katıdır. Ondan sonra böyle bilgiler verilir. En sonunda hani biz bu bilgilerin hepsine sahibiz. Bakın bu bilgilerin hepsi bizde. Bunlar da bizim araştırmalarımız. Şimdi sıkı durun, size bir sonuç çıkaracağız. Bu sonucu da siz kabul edeceksiniz. Çünkü bu bilgileri biz veriyoruz size. Deyip en sonunda bakın bu nasıl tesadüfen oluşmuş. Evrimin haşa bir mucizesi. Doğanın mucizesi gibi saçma sapan, akla mantığa uymayan sonuçları bize dikte etmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Gece gündüz yapıyorlar. Gazeteyi açıyoruz, aynı şeyle karşılaşıyoruz. Akşam bir filme bakıyoruz, filmde evrim konusu var. Yani gece bakıyoruz, gece evrim konusu var. Yani gece gündüz bunu sürekli olarak insanlara dikte etmeye çalışıyorlar. Bakın Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir gerçek bu aslında. Bakın, şeytan Allah'a sınırım. Zaafa uğratılanlar da, kim bu zaafa uğratılanlar? İşte bu adamlar söylüyorsa doğrudur.
İnanan yani, topluluk.
Evet. Yani onlara inanan topluluk evet. Dediğin gibi Erzul Hocam. İşte bu adamların bak profesör titri var. İşte Celal Şengör dediğimiz kişi şöyle ordinalüstür, böyle profesördür. Acayip bir insandır. Diyen kişiler, zaafa uğratılanlar. Büyüklük taslayanlara, demek ki böyle büyüklük taslayan bir güruh olacak. Hocamız bahsediyor röportajlarında. Daha yürümekten aciz. İnsanlara, Türk halkına üstten bakıp bir de akıl vermeye çalışıyor. Aklı yok zaten adamın. Çalışmıyor yani. Kafası çalışmıyor. Yani 2 artı 2 desen adam böyle bakacak derecede kafası çalışmıyor. Bir de Türk halkına üstten bakıp büyüklenip akıl vermeye çalışıyor. İşte ayette, yani tabii Türk halkı değil sadece. Bütün ülkeler için geçerli, tüm dünya için geçerli. Büyüklük taslayanlar diye geçiyor ayette. Şimdi ahiretteki durumları bu. Ahirette yaşayacakları durum. Bu zaafa uğratılanlar, büyüklük taslayanlara ahirette şöyle diyorlar. Bakın çok önemli. Gerçekten bütün insanları hani duyduğu zaman üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup, bakın hileli düzenler kuruyorlar demek ki bu büyüklük taslayanlar. Ne diyorlar? Kayıp halka bulundu. İşte aranan ara geçiş fosili bulundu. İşte insanın atası mikrop çıktı. Vesaire bunun gibi mesela işte Piltdown adamı sahtekarlığı var mesela. İnsan kafatası orangutan çenesi. Birleştiriyorlar. Bakın insan orangutan arası ara geçiş formu.
Bu ne? Kendi yapmış oldukları evet. Bir şey bilir.
Bu bir hileli düzendir. Bakın Allah ayette 1400 sene öncesinde haber veriyor. Hileli düzenler kurup. Hileli düzen kuruyor. Mesela Tiktaalik rosea fosili. Adam alıyor böyle yemek yapar gibi adeta. Timsah kafatası. Oradan birazcık balık sırtı. Hemen orayı ekleyelim. Burada bir boşluk kaldı. Onu da biz tamamlarız diyor. Yani onda ne var diyor. Hemen oraya bir çizim yaparız diyor. Bir de kuyruk çizdik mi al sana ara geçiş formu. Üç ayrı şeyin birleşimi. Çizim, balık ve timsah kafatası. Al sana Tiktaalik rosea ara geçiş formu. Kullanıma hazırdır diye böyle bakın düzen kuruyorlar. Hileli düzen ve de bu. Allah ayette bildiriyor. Hileli düzen evet. Diyor. Ve gece gündüz diyor Allah ayette. Kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz diyorlar. Bakın çok feci bir durum bu. Hiçbir insan şöyle bir duruma düşmek istemez değil mi ahirette? O yüzden şimdi düşüneceğiz bunun üzerinde. Gece gündüz hileli düzenler kurup bizi Allah inkar. Mesela biraz önce Serdar Hocam'ın okuduğu alıntı. Bizim hiç konumuz değil diyor yani bilmem işte hangi enzim ne yapar. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim tek amacımız insanların Allah'ı inkar etmesi. Ve materyalizme bağlanmaları. Bizim amacımız bu diyor. Ve Allah ayette ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Diyorlar ki keşke biz aklımızı kullansaydık. Bizi aşağılayan, bizi küçümseyen, üst rütbede gördüğümüz kişilerin sözlerini hiç üzerinde düşünmeden dinlemeseydik keşke. Diyorlar pişmanlıklarını ama saklıyorlar bunu. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Sebe suresi 33. ayette Allah bildirmiş. Her ayet gibi çok yine önemli bir ayet inşallah. Ve bunun üzerinde de detaylı olarak düşündüğümüzde yani hiçbir şekilde böyle bir şeye düşmeyiz. Böyle bir yanılgıya düşmeyiz. Ve Allah'ın bize gösterdiği şekilde inşallah aklımızı kullanıp evrimin, materyalizmin kesinlikle inşallah olamayacağını görüyoruz.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere sorularınızı bilim ve yaratılış et a9.com.tr'den yöneltebilirsiniz.
Evet. Buyurun hocam. Şimdi bir mail gelmiş, ben onu paylaşmak istiyorum. Merhaba demiş. İşte bir 80'lerden sonra işte dönemin Milli Eğitim Bakanı işte liselerde okutulan biyoloji kitaplarından Darwin kuramını çıkararak yerine yaratılış görüşünü koydu. O dönemden beri de işte derslerde biraz uzun yazmış. Yaratılış okutuluyor. Evrimde ders kitaplarında okutulmuyor demiş. Şahin Öztun Antalya'dan. Şimdi tabii enteresan bir şey yani. Normal herhalde bir kardeşine bile sorsa veyahut da bir işte abisine ablasına bile sorsa böyle bir şeyin olmadığını, evrim okutulduğunu zaten söyleyebilir hani, ama biz yine de şey yapmış olalım. Şimdi iki tane haber var, onları göstereyim. Milli Eğitim Bakanı ders kitaplarında maymun kuramının ağırlığını azaltmadık demiş birincisinde. Diğerinde de çelik evrim teorisini okutuyoruz. Burada da evrim kuramının ders kitaplarında işte milyonlarca yılda bugüne türlerin değişimi oldu mu başlığıyla böyle bir şeyin olduğunu anlatan ders kitaplarında açıklamalar var. Tabii bu bilinen bir şey zaten, hani çok şey bir şey değil. Böyle bir iddianın ortaya atılması tabii enteresan. Yani bu tarz şeylerle aslında kardeşlerimiz çok vakit kaybetmesinler. Yani daha çok bilimsel şeylerle ilgilensinler. Yani bir hücrenin oluşup oluşamayacağı veyahut da işte türlerin kendi arasında dönüşüp dönüşemeyeceği bu tarz konularla ilgilense daha iyi olur. Hatta geçen günlerde de sorular okumuştuk hatta sınavlardan. Sanırım Serhat Hocam sende o sorular var.
Kardeşimize birkaç tane örnek verelim. Tabii önce şunu da söylemekte fayda var. Evrim teorisi ders kitaplarında veya çeşitli yayınlarla yapılsın, yer alsın, anlatılsın. Biz buna karşı değiliz. Bir kere bunu böyle bilsin kardeşimiz. Biz hocamızın söylediği şey şudur. Ders kitaplarında
zaten çocuklara... Video mu hazırmış?
Evet, hocam. Tamam. Önce onu izleyelim, sonra devam edelim.
Deniz canlılarının yaşadıkları ortam, onlara beslenebilmeleri için çok geniş imkanlar sunar. Ancak çoğu zaman kendileri de diğer balıklara av olma tehlikesi içindedir. Bu nedenle savunma mekanizmaları denizde yaşayan canlılar için hayati önem taşır. Bir bilince ve zekaya sahip olmamalarına karşın son derece iyi planlanmış davranışlar sergilerler. Kimi kendini başka bir canlıya benzeterek, kimi zehirli dikenler kullanarak kendini düşmanlarından korur. Kimi ise bulunduğu ortama renk ve desen olarak şaşılacak bir benzerlik göstererek avlanır. Kamuflaj, deniz canlılarının kendilerini savunmak için kullandıkları en ilgi çekici taktiklerden biridir. Kamuflaj sayesinde balıklar düşmanlarına karşı kendilerini adeta görünmez hale getirirler. Bu canlıların bedenleri yaşadıkları ortamla şaşırtıcı derecede uyumludur. Öyle ki ilk bakıldığında bir bitki mi, bir hayvan mı olduklarını anlamak çok zordur. Bu yöntemle korunan canlılardan biri akrep balığıdır. Mercanların arasında hareketsiz durup gizlenen bir akrep balığı çevresinden ayırt edilemez. Balık bu özelliği sayesinde büyük balıklara av olmaktan kurtulur. Aynı özellik fark edilmeden kolayca avlanmasını da sağlar. Akrep balıkları arasında belki de en ilginç olan bu türse hareket ederken yüzmek yerine yüzgeçlerini kanca gibi kullanır. Deniz zemininde çevreden gelecek herhangi bir tehlikeye karşı her an korunabilecek şekilde ilerler. Akrep balığı tehlike anında ise kamuflaj amacıyla hemen kendini kuma gömer. Üzerini de kumlarla kaplayan balık bir anda fark edilemez hale gelir. Deniz altında kamuflajla kendini gizleyen başka bir canlı da yengeçtir. Yengeç bir tehlike anında kumun içine girerek kendini tamamen gizler ve tehlike geçinceye kadar orada kalır. Bu sırada çevresini rahatlıkla görebilmek amacıyla bu iş için özel yaratılmış gözlerini dışarıda tutmayı ihmal etmez. Kamuflaj yapan başka bir deniz canlısı Flender balığıdır. Bu balık deniz yüzeyinde hareket ederken çok ilginç bir şey olur. Balık üzerinden geçtiği deniz tabanının rengini algılar ve hemen derisinin rengini ve desenini ona uygun olarak değiştirir. kumluk ya da kayalık bir bölgede bulunduğunda açık gri olan rengini, yosunlu bir ortama girdiğinde yeşil desenlere dönüştürebilir. Balığın dinlenme yeri ise kumluktur ve desenleri yine şaşırtıcı bir şekilde anında zemine uyum gösterir. Buraya kadar anlattığımız balıkların renk ve dokuları kadar göz yapıları da kamuflaja imkan sağlayacak biçimde yaratılmıştır. Kuma gömüldüklerinde dışarıda kalan gözleri aynı bir denizaltının periskopu gibi etrafı güven içinde tarayabilir. Mürekkep balıkları da kamuflaj ustaları olarak bilinirler. Bu canlılar derilerinin dokusunu ve rengini çok çeşitli biçimlerde ve çok kısa süre içinde değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu canlılarda görülen isabetli renk değişimleri bilinçli bir savunma mekanizmasının açık göstergesidir. Oysa bir balık üzerinden geçtiği zemine saniyeler içinde uyum sağlayacak zekaya ve şuura sahip olamaz. Buna sahip olduğunu farz etsek bile bunu gerçekleştirebilmesi için gereken fizyolojik mekanizmaların neler olduğunu nasıl bilebilir? Bu mekanizmaları vücuduna nasıl yerleştirebilir ve nasıl çalışır hale getirebilir? Düşünme, ayırt etme, plan yapma gibi yetenekleri olmayan bir balığın bu tür özelliklere kendi kendine sahip olması elbette mümkün değildir. Böyle bir sistemin tasarlanması, nesilden nesile aktarılması, bunun için gereken bilgilerin canlının genlerine kodlanması elbette üstün bir yaratılışın delilidir. Bu üstün yaratılışın sahibi ise tüm bu canlıları yoktan var eden ve kendilerini savunabilecekleri sistemleri onlara veren Yüce Allah'tır.
Evet, bu videoları yayınlıyoruz ki hiçbir zaman evrim diye bir şeyin olmadığını, canlıların sahip oldukları özelliklerle yeryüzünde bir anda var olduklarını göstermek açısından çok önemli delillerdir. O yüzden sık sık bu videoları izleyenlerimizle, bizi seyredenlerle paylaşacağız. Şimdi az önceki konuya gelirsek, yine kardeşimizin mektubuna göre okullarda yaratılış okutuluyormuş, evrim okutulmuyormuş. Yaratılış konusu Darwin'in evrim teorisini okullarda çökertmiş. Bu doğru. Darwin evrim teorisi yaratılış karşısında çökmüştür, ama eğitim sistemimizde ve dünyadaki bütün eğitim sistemlerinde, liselerde, üniversitelerde evrim okutuluyor. Akın dediği gibi anne babasına bile sorsa kardeşimiz bu cevabı rahatlıkla alır. Kardeşimizin bu konuyla ilgili bilgilenmesi açısından bir iki tane daha örnek verelim. Mesela 1987 yılında ÖSS giriş sınavında öğrencilere bu konu sorulmuş. Neymiş soru? Evrimsel olarak hayvanların sudan karaya geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır? Bu evrim sorusu değil mi? Evrim sorusu. Bitmemiş. Mesela 1998 yılında yine ÖSS'de sorulmuş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun iki farklı türe evrimleşmesine yol açmaz? Yaratılışla ilgili bir açıklama veya soru görmüyoruz üniversite giriş sınavlarında. Bir tane daha örnek verelim. 2001 yılı ÖSS sorusu. Evrimleşmeyi sağlayan aşağıdaki mekanizmalardan hangisi yapay seçilim çalışmalarının temel koşuludur? 2003 ÖSS sorusu. Bir türün evrimleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur diyor. Biz tabii ÖSS'de bu tür sorular sorulmasından ne anlıyoruz? Demek ki ÖSS sınavına giren lise öğrencileri lise yılları sırasında sınıflarında evrim dersi almışlar. Bayağı detaylı almışlar ki üniversitede giriş sınavında böyle sorularla karşılaşıyorlar. Tıpkı matematik bilgisi, biyoloji bilgisi, fizik kimya bilgileri dersleri gördükleri gibi evrim dersleri de gördükleri açıktır bu sorulardan. Son bir tane daha örnek verelim kardeşimize. Soru şöyle. Bu da KPSS'de soruluyor. Yazı bir düşüncenin belli işaretler yardımıyla saptanmasıdır. Bilindiği gibi insan önce sesler çıkarmış, yani konuşmuş, sonra yazmıştır. Sesten simgeye geçiş insan zekasının benzersiz bir etkinliği, insan evriminin binlerce yıllık serüveninin yetkin bir ürünüdür diye devam ediyor soru. Demek ki evrim, Darwinizm ve bu fikri yapı neredeymiş? Liselerde, üniversitelerde halen okutulmaktaymış. Tabii onu az önce değinmiştik, tekrar edelim. Biz evrimin veya evrim teorisinin Darwinizm okullarda okutulmasını demiyoruz. Buna karşıyız demiyoruz. Biz her türlü fikri akım okutulsun, çocuklar öğrensin, hatta daha da iyi olur. Zararlı yönlerini hemen fark ederler. Ama bir genel kültür olarak zaten bilinsin. Yani hepsi bilinsin. Hepsi olsun, hepsi bilinsin. Ama çifte standart olmasın, tek taraflı bir uygulama olmasın. Yaratılış gerçeği, iman hakikatleri, değil mi? Canlıların sahip oldukları özellikler, jeolojinin, paleontolojinin, antropolojinin bugün günümüz bilimiyle bulduğu açık gerçeklerde okul kitaplarında yer alsın. Yani hepsi olsun diyoruz. Bunu da buradan kardeşimize açıklamış olalım bu vesileyle.
İnşallah. Evet, bilim demişken insan vücuduyla alakalı proteinlerden bahsedelim isterseniz. Şimdi insan vücudunu da koruyan komplement proteinleri demiş olduğumuz proteinler var. Nasıl bir alışveriş merkezine gittiğimizde, bir bankaya gittiğimizde koruma görevlileri varsa, insan vücudunu da dış etkenlerden ve dış zararlardan koruyan bu komplement proteinleri. Bunlar da çok organize bir şekilde hareket etmekteler. Vücudumuza girmeye çalışan bazı mikrobik vakaları, bazı bakterileri farklı çeşitlerde yok etmekle görevli bunlar. 20 çeşit hücreden oluşuyor komplement proteinleri. Bunlar şöyle ki, bakterilerin bir kısmı etrafını sarıyor, örnek verecek olursak da. Bir kısmı da bakterinin tam ortasına delik açıyor ve bakterinin bu şekilde yok olmasını sağlıyor. Ve vücudu bu şekilde korumuş oluyorlar. Örneğin bunların herhangi bir dengesizliği durumunda da bizim başımıza çeşitli hastalıklar gelebiliyor. Grip gibi işte veya benzeri hastalıklar gibi. Vücudumuz üzerindeki direnci tamamıyla sağlayan ve bakterilere saldıranlar bu komplement proteinleri. Yani tam anlamıyla vücudumuzun koruyucuları. Ancak şöyle bir durum var, burası çok ilginç. Bunların zararlı veya zararsız hücre ayrımı yapma gibi bir durumu yok. Yani vücudumuzu oluşturan diğer zararsız hücrelere de saldırıyorlar. Çünkü bu şekilde yaratılmışlar, yani bu şekilde programlanmışlar. Ama şöyle bir şey var burada, bu da Allah'ın yine ilhamıyla olan bir şey. Vücudumuzun o zararsız hücreleri bunları adeta tanıyor gibi, bunları gördüğü zaman, karşılaştığı zaman kendini koruyabilme mekanizmasına sahip. Örneğin dışarıdan gelen bakterilere kendini koruyamazken vücudumuzda yer alan hücreler bu komplement proteinlerinin saldırılarına karşı kendisini çok net bir şekilde koruyabiliyor ve hiçbir zarar görmüyor. Bu da yine Allah'ın ilhamıyla olan gayet güzel bir özellik. Şimdi Allah Kur'an'da da bize bunu şöyle belli ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bilmez misin ki gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. Bakara suresi 107. ayette belli ediliyor bu. Hiç şüphe yoktur ki yeri göğü, insanlığı bütün kudretiyle ve iktidarıyla yaratan Allah'tır. Ve bunu da ayetlerinde bize açık ve net bir şekilde belli etmektedir. Bununla alakalı da daha geniş bilgiler almak isteyen seyircilerimize de buradan duyuralım. Sayın hocamız Adnan Oktar'ın Savunma Sistemi Mucizesi ve Molekül Mucizesi adlı iki kitabı var. Buradan da gerekli bilgilere ulaşabilirler.
İnşallah.
İnşallah.
Ben de bugün size her insanı sarıp kuşatan mükemmel kılıfımızdan biraz bahsetmek istiyorum, yani derimizden.
Evet.
Derimiz bize düzgün bir görüntü verir. Ve bunun yanında bedenimizin içinde olan o olağanüstü hareketliliği gizler. Derimiz en iyi duyularımızdan bir tanesidir. Derimiz hem esnektir hem de çok sağlamdır. Bu iki özelliğin herhangi bir maddede bulunması şu an teknolojik olarak mümkün değildir. Bilim adamları da henüz bu iki duyuyla ilgili bir şey keşfedememişler. Ve biz insanlar olarak buna sahibiz. Burada Allah'ın ne kadar mükemmel ve güzel yarattığını bir kez daha görüyoruz. Ben bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzüne bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi en güzel bir biçim ve incelikte kıldı. Size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alimlerin Rabbi Allah necedir? Mü'min suresi 64. ayet.
Maşallah.
Çok
deri gerçekten çok fazla özelliği var. Evet. Yani böyle işte terlemeyi dengeliyor. Onun haricinde Leyla hocamın bahsettiği gibi işte normalde çok berbat bir görüntü var yani içeride. Evet. Su deriyi bir kaldırsak yani 2 kilogram falan insan derisi.
Isıyı ve nemi ayarlıyor evet. Aynı zamanda deri. Gerçekten mükemmel yani yaratılmış.
Maşallah. Pürüzsüz bir şekilde o kötü görüntüyü kapatıyor. Sadece 2 kilogramlık bir et parçasından bahsediyoruz yani burada. İlahi hocanın bahsettiği gibi gerçekten çok mucizevi. Maşallah.
Evet, bunlardan devam etmişken yine Kur'an mucizelerinden bir tanesi olan atmosfer katmanından da bahsedelim. Bildiğimiz gibi atmosfer 7 kattan oluşmakta ve bu da Kur'an'da çok açık bir şekilde belli edilmekte. Şimdi bunlarla alakalı bir slaytımız olacak. Evet, Kur'an mucizeleri atmosferin katmanları adlı slaytımız. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri de gökyüzünün 7 katı olduğudur. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip, istiva şöyle açıklayalım, denklik, eşitlik demektir. Göğe istiva edip onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. ayette bu şekilde açıklanmakta. Duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Fussilet suresi 11 ve 12. ayette de bu şekilde belli ediliyor. Bir sonraki lütfen. Evet, pek çok ayette Kur'an'da gök kelimesi geçmekte ve bu gök aynı zamanda göğden de bahsedilmekte. Yani dünya göğünü de ifade etmekte ve bunun da 7 katman olduğunu birçok bilim adamı da biliyor ve Kur'an'da da yer alıyor. Bunlar da şöyle ki sayalım. Birincisi troposfer, 2 stratosfer, 3 mezosfer, 4 termosfer, egzosfer, iyonosfer ve manyetosfer. Özür diliyorum. Manyetosfer. Yani 7 kattan oluştu. Burada belli edilmiş. Evet, yine 7 katmandan oluştuğunu belli eden bazı ayetler var. Onları da okuyalım. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz yine. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. ayet. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Mülk suresi 3. ayet. Kur'an'da açık ve net bir şekilde 7 katman olduğu belli edilmiş. Bu da yine Kur'an'da yer alan mucizelerden bir tanesi. Birçok mucize olduğu gibi. Bu ayetlerde de Türkçe'de uyum olarak çevrilen, Arapça'da da tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka anlamına gelmekte. Onu da seyircilerimize buradan belli edelim. Evet, bundan başka saatimiz var mı? Sanırım bitti değil mi?
Bu son slayt.
Evet. Buradan da görüyoruz, Kur'an'ın birçok mucizesinden bahsediyoruz her gün burada gücümüz yettiğince. Bu da onlardan yine bir tanesi, göğün 7 kat olmasıyla alakalı. Kur'an'da da çok net bir şekilde açıklanmış. Evet, son slaytımızda da yine şöyle ki şeytana Allah'a sığınıyoruz. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünyaya göğünü ve kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Fusulet suresi yine 12. ayette de bu şekilde geçmekte.
Yani Allah'ın
iradesiyle olduğu bir kez daha belli edilmiş.
Maşallah. Tabii bunlar çok büyük mucizeler. Yani göğün 7 katman olduğunu anlaşılacak bir teknoloji yoktu 1400 sene önce. Bir de 7 katman olduğunu bilse her birinin göğü, her bir göğün bir emri olduğu ve bir insan yaşamına hizmet ettiğinin bilinmesi de yine mümkün değildi. Ama Kur'an'da 1400 sene önce Allah 7 katman olarak yarattım ve her bir göğde emrini vahyettim.
Evet.
Buyuruyor inşallah. Tamamen bilimde ulaştığı sonuç bu şu anda.
Evet, biraz ayrı zamandan da bahsedelim inşallah. Çünkü
İnşallah.
Önemli bir zaman, ayrı zaman ve bütün bu olaylar zirve yapıyor. Yani hem evrimcilerin çalışmaları, Darwinist kafanın çalışmaları, materyalistlerin çalışmaları. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor. Deccaliyetin o zararlı etkisi bütün dünyayı kaplıyor. Ahir zaman böyle bir dönem. İnşallah. Tabii o dönemde de bakıyoruz hem bilimsel yönden bir takım zararlı ve yanlış çalışmalar, işler yapılıyor. Hem de din görünümü altında ama İslam diniyle hiç ilgisi olmayan bazı mühendislik çalışmaları da yapıldığını ve yapılacağına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekiyor. Bu mühendislik çalışmaları tabii bilimsel yönden baktığımızda insanların Allah'a inanmamalarını, inananların Allah'a inkar etmeleri için yapıldığını görüyoruz. Bilimsel yöndeki mühendislik çalışmalarını, ki evrim aldatmacısının ana prensibi bunun üzerine kuruludur. Din görünümü altında ama dediğimiz gibi İslam diniyle hiç ilgisi olmayan hurafelere dayalı çalışmalarında yine ahir zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerine tamamen muhalif, hadis-i şeriflere tamamen aykırı bazı açıklamaların olduğunu görüyoruz ve olacağını görüyoruz, anlıyoruz. Niçin bu açıklamalar yapılıyor? Bu açıklamalar ahir zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini duyurulmasını engellemek için, bütün insanların, yeryüzünde yaşayan bütün insanların bu müjdeden mahrum kalmaları için. Yani nedir o müjde? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda gelişi ve zuhuratıdır. Bu gerçeği engellemek için bazı kişilerin hurafelerle Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini örtbas etmeye çalıştıkları, görmezden geldiklerini ve insanlara sanki böyle bir şey yokmuşçasına bir görünüm ve dezenformasyon, yani yanlış bilgilendirme yaptıklarını görüyoruz. Bu da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden biridir. O bunları bize açıklamıştır. Ahir zamanda böyle şahıslar gelecektir ve Mehdi Aleyhisselam gerçeğini örtbas etmeye çalışacaklardır diye genel hadislerden bunu anlıyoruz inşallah. Şimdi tabii ahir zamanda çok önemli bir konudur. Herkesin çok dikkat etmesi, dikkat kesilmesi gereken bir konudur. O da şu: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin akla ve adetullah'a uygun olarak değerlendirilmesi, açıklanması ve anlaşılması gerektir. Bu çok önemlidir. Yani Peygamber Efendimiz'in hadislerinin hurafevari açıklamalarla yapılması, anlatılması son derece yanlış ve çok tehlikelidir. Niye tehlikelidir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri hurafevari açıklamalarla insanlara anlatılırsa, açıklama yapan kişi üzerine büyük vebal almış olur. Açıklamayı dinleyen kişilerin de vebali o kişilerin üzerine olur. Allah esirgesin, ahirette bunun hesabını veremezler. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi hocamızdan, o değerli kıymetli kişiden hep bahsediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri de ahir zamandaki bu duruma, yani az önce bahsettiğimiz duruma çok güzel bir şekilde dikkat çekiyor ve çok veciz bir şekilde bir anlatım yapıyor. Kastamonu lahikasında bahsediyor. Bir kısım cahil din adamlarının ahir zamanda ortaya çıkacağını ve onların hadislerin zahiri anlamlarına bakarak aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde yorumlar yapacaklarını ve bu sebeple de akıl ve vicdana uymadığı için anlattıklarının kendilerini de şüpheye düşüreceğini, kendi açıkladıklarının kendilerini de şüpheye düşüreceğini ve tabii aynı zamanda da bilgisi zayıf olan Müslümanların da bu konudan çok büyük zarar göreceklerini, bu kişilerin, sözde din alimlerinin bir kısım bazı Müslümanlara çok büyük zarar olacağını açıkça tarif etmiş bize. Bakalım şimdi bu veciz açıklamayı paylaşalım ahir zamandaki. Bakalım nasıl olacakmış, Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Kastamonu layıkası sayfa 80'de. Bir kısım zahiri ulemalar o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler. Veya sıhhatini, inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-ı müslümine zarar verirler. Yani diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, hadislerin dış anlamlarına bakarak hüküm veren alimler olacak diyor. Bunlar dış anlamlarına bakınca doğruluğunu hurafe gibi, masallarda anlatılan gerçek dışı bir şey gibi yanlış, adeta imkansız, aklın vicdani kanaatle karar verme özelliğini ortadan kaldıracak özelliklerde bir şahsı, Mehdi Aleyhisselam'ı anlattıkları için böyle metafizik açıklamalara inanmada zorlanacakları veya bu sebeple hiç inanmayacakları için halktan bilgisi olmayan Müslümanlara da imani yönden zarar verecekler diyor. Türkçe tercümesi budur. Şimdi tabii bu kişiler, bazı kişiler kendilerince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadislerini hurafevari şekilde açıklayarak ne yapmaya çalışıyorlar? Asıl amaç Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini örtbas etmeye çalışıyorlar. Asıl amaçları bu. Tabii Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de bu veciz anlatımına tam uyan bir yapının ahir zamanda karşımıza çıkması da tabii Allah'ın dilemesiyle Bediüzzaman Hazretleri'nin de bir kerameti, bir harikasıdır. Yani tam dediği gibi olmaktadır. Günümüzde işte izleyenlerimiz de artık çok iyi biliyorlar, tanıyorlar. Bazı kişiler Mehdi Aleyhisselam'ı önceden aşkla, şevkle, hasretle, özlemle beklediklerini ve bu konuda dua ettiklerine rağmen, her nedense aradan geçen bir süre sonra bu görüşlerinden tamamen vazgeçip, cayıp daha önce yaptıkları açıklamaların tam tersini yapar hale geldiklerini görüyoruz. Tabii bu kişilerin, yani günümüzdeki bazı kişilerin diyelim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok olağanüstü bir insan olacağını, zuhur eder etmez bütün halk tarafından tanınacağını, güya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tank, top, tüfek, hiçbir şeyin, atom bombasının bile etki etmeyeceğini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a baktıklarında insanların onun üzerinde bir meleği göreceklerini, bir bulut içinde bir meleği göreceklerini ve bu meleğin de insanlara Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıtacağını ve bu tür açıklamalar yaparak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine tam muhalif olacaklarını görüyoruz ve duyuyoruz. Şimdi tabi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında meleklerin görünmesi doğru. Hazreti Mehdi Aleyhisselam melekler tarafından korunuyor. Birçok hadiste vardır. Büyük melekler tarafından korunuyor. Ama bu sadece meleklerin görebileceği bir durumdur. Bir olaydır. Yani bir melek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başında, bulut içinde, bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyecek. Doğru. Ama bu melekler aleminde olan bir konudur. Yani diğer meleklerin muhatap olabileceği, diğer melekler için çok gayet doğal, normal olabilecek bir durumdur. Ancak insanlar için değildir. O konuyu yanlış anlatıyorlar. Mesela bir ayet-i kerimede şunu görüyoruz. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam için böyle bir beklentinin, böyle bir bakış açısının aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de olduğunu açıkça görüyoruz. O zaman da Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, inanmak istemeyenler, bu konuyu zora sokmak isteyenlerin aynı şeyleri anlattıklarını ve aynı şeyleri istediklerini görüyoruz. Ne diyorlar? Onunla beraber şeytanın Allah'sının bir melek indirilmeli değil miydi diyorlar. Bakın 1400 sene önce olan olayla Mehdi Aleyhisselam'ın yaşayacağı 1400 sene sonraki olayla birebir aynıdır. Ayet-i Kerime'yi okuyayım inşallah. Hud suresi 12. Şeytandan Allah'a sınırım. Şimdi onların ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Evet, Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Allah sadece bir uyarıcı, elçi, bir peygamber olarak göndermiştir. Ve her şey, Peygamber Efendimiz'e yaptığı her şey adetullah'a uygun olmuştur. İnsanın aklını ihtiyarını alacak hiçbir olay, hiçbir zaman, dünyanın hiçbir tarihi döneminde gerçekleşmemiştir. Bunlar tabi inkarcıların, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde inkarcıların uydurduğu şeylerdir, fikirlerdir. Nitekim günümüzde de tabi aynı yapıyı görüyoruz ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başında ahir zamanda bir melek bulunacağını iddia ederek aslında şöyle bir psikolojiyle insanları etkilemeye çalışıyorlar. Yani Hazreti Mehdi konusu aslında hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Hiçbir zaman olmayacak. Böyle bir konu yoktur anlamına geliyor onlar açısından. Yani çünkü hakikaten aklı başında, akıl sağlığı yerinde bir insan adetullah'a aykırı hiçbir şey olmayacağını bilir. Mehdi Aleyhisselam'ın başında da bir melek olmayacağını, zahiri anlamda ve bu meleğin insanlar tarafından görülmeyeceğini anlar. Dolayısıyla bunun masalsı bir anlatım olduğuna kanaati gelir ve o yanlış bilgilendirmekten yanlış etkilenebilir. Asıl amaç burada budur. Tabi hocamız onu çok güzel açıklamıştı. Mehdi Aleyhisselam, Cenab-ı Allah onu her aleme Mehdi Aleyhisselam olarak gönderiyor. Yani insanlara da Mehdi olarak giden Mehdi Aleyhisselam, meleklerin ve cinlerin de Mehdi'sidir. Onlar da bilirler. Orada anlatılmak istenilen, o hadis-i şerifte anlatılmak istenilen, bir melek bu Mehdi Aleyhisselam'dır dediğinde diğer melekler hemen bunu görüp o uyarıyı, o çağrıcıyı dinleyip ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecekler. O açıklamadan sonra. Ama bu melekler aleminde olacak. Meleklerin boyutunda olacak bir konudur. Bunu insanların aleminde sebep sonuçlar, yani adetullah'ın olduğu bir yapı içerisinde anlatmak ve beklemek çok büyük bir hata olur, yanlışlık olur. Nitekim bakın Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Hangi konuda? Mehdi Aleyhisselam'ın başın üzerine bir melek olacağı ama bu meleğin diğer meleklere hitap edeceği. Ne? Çok açık anlatıyor. Bakın. Hazreti Allah 3000 meleği ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardıma gönderecektir. Nuayb bin Hammad'da. Allah onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 melekle destekleyecektir. İşte burada ne görüyoruz? O meleğin çağrısıyla diğer meleklerin Mehdi Aleyhisselam'ı hemen destekleyecekleri ve yardımına koşacaklarını anlıyoruz. Nitekim bakın şimdi bu melekleri göreceğini veya bir meleğin Mehdi Aleyhisselam'ı işaret edeceğini söyleyen kafa Kur'an'a da uygun değil. Niye? Çünkü biz Cenab-ı Allah'ın peygamberlerimize melekler gönderdiğini biliyoruz. Ama hiçbir zaman melekler peygamberlerin onların tam %100 melek olacakları görünümünde ve bu kanaati getirecek şekilde görünmemiştir melekler onlara. Hep bir insan görünümünde görünmüşlerdir. Dolayısıyla buradan da Mehdi Aleyhisselam başında bir melek bütün insanları bu Mehdi'dir diyeceklerin, diyen kişilerin bu hadisi Kur'an'a da uygun olmayan bir üslupla ve bir anlatım tarzıyla yanlış yorumladıklarını gayet net ve açık bir şekilde anlıyoruz. Tabii yine başka bir konu daha var, onu da paylaşalım şimdi izleyicilerimizle. Bir kere Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mehdi olduğunu kabul etmiyor. Yani ona gelecekler, sen Mehdi'sin diyecekler ve kabul etmeyecek. Zaten özelliklerinden biridir o. Zaten o cennetlik olduğun anlamına geliyor. Haramdır demişti hocamız. Yani sen Mehdi'sin demek haramdır. Mehdi de asla ben Mehdi'yim demez diyor. Şimdi bakın bu da Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anlatılıyor. Şimdi başının üstünde melek olan biri
kendini açıkça belli etmiş olur bu şekilde.
Ve bu meleğin bütün insanlar tarafından görüldüğünü varsayalım. Yani. Nasıl olacak şimdi? Belli işte Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kişi. Yani meleği gören zaten onu Mehdi olduğunu anlar. Bir de Mehdi Aleyhisselam kendisinin Mehdi olmadığını nasıl söyleyecek o zaman? Evet. Böyle bir durumda.
Olur, öyle bir şey olur.
Yani zaten böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Mehdi Aleyhisselam zorla başa geçecektir. Bakın burası çok önemlidir. tehdit edilecektir. Yani bütün insanların, şu anki zulme uğrayan bütün insanların kanı senin üzerine olsun diyecekler artık. Önce rica edecekler, yani başımıza geç bizi kurtar diyecek o dönemin alimleri. Olmaz, ben yapmam, siz daha iyi yaparsınız diyecek. Sonra bir ısrar daha gelince, artık böyle bir söz söylenince Mehdi Aleyhisselam yine Mehdi'liğini kabul etmemek kaydıyla sizin talebiniz üzerinde ben size yardımcı olurum diyecek.
Hatta tehdit edilecek.
Tehdit edecek işte, onu söyledim. Tehdit edecek yani. Ölümle tehdit edecek. Tehdit edecek. Ve diğer insanların kanı senin üzerine olsun dendiğinde artık tabii ki bu durumda vicdan ve samimiyet sahibi bir insan, bir Müslümana düşen o görevi Mehdi Aleyhisselam da en güzel şekilde yapacak.
İnşallah.
Şimdi başında melek var ama kendisi Mehdi olmadığını iddia ediyor. Oldu mu bu?
Mümkün.
Adetullah'a uygun değil. Aklı. Peygamber Efendimiz'in açıklamalarına, hadis-i şeriflerine uygun değil. Sonra bir yönden daha uygun değil. Bunun hurafe olduğu. Mehdi Aleyhisselam'ın ilk başlarda Mehdi olduğu bilinmeyecek. 313 tane biliyorsunuz talebesi var. Sadece onlar imanın nuruyla, vicdanlarıyla samimi bakıp hemen fark ettiriyor Allah onlara. Ama onun dışında mesela Peygamber Efendimiz diyor ki birçok alim talebeleriyle İstanbul'a gelir diyor Mehdi'yi aramak için. Şimdi başında melek olan biri aranmaz ki. Zaten bilinir. Neden o dönemde bu kadar az sayıda talebesi var o zaman? Niye herkes bilmiyor? Açık ve galibanedir çalışması. Hatta diyor ki Mehdi Aleyhisselam insanlar içinde gezer, o insanları görür ama insanlar onu görmez, fark etmezler diyor. Ya başında melek olan biri fark edilmez mi? Hemen bakar bakmaz fark edilir. Demek ki bu yönden de doğru olmadığını bir kez daha açıklıyoruz. Tabii Mehdi Aleyhisselam'ın ne dediler? İşte tank, top, tüfek, silah, atom bombası bile etki etmez dediler. Böyle bir hurafevari açıklamalar yaptılar. Onlara da şey yapalım, bakalım. Şimdi bir kere Mehdi Aleyhisselam'ın kaderi şöyledir. Deccaliyet sisteminin kurmuş olduğu yapı Mehdi Aleyhisselam'a zulmedecek, eziyet edecek, iftiralarda bulunacak, suikastlerde bulunulacak, ölüm tehlikesi altında yaşayacak Mehdi Aleyhisselam ve ayağından ve boynundan zincirlenecek, ellerinden zincirlenecek. Mehdi Aleyhisselam'a yapılacak bunlar. Şimdi başının üzerine melek olan bir kişiye kim yapabilir bunları? Hiç kimse yapamaz. Gaybet dönemi var Mehdi Aleyhisselam'ın. Mehdi Aleyhisselam niye saklansın o zaman? Niçin gizlensin bir süre? Madem tank, top, tüfek, atom bombası bile etki etmiyor Mehdi Aleyhisselam'a, niçin böyle bir tavır içine girsin? Bunu biz nereden biliyoruz? Yine Peygamber Efendimiz'in hadislerinden biliyoruz böyle olacağını. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin kerametidir. Mehdi Aleyhisselam'ı çok güzel şekilde tarif etmiştir, anlatmıştır. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın başına gelecek olayları da çok güzel şekilde anlatmıştır. Aynısıyla da olacağını görüyoruz ahir zamanda. Bir ayet-i kerimeyle konuyu toparlayalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nahl suresi 25. ayet. Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak ne kötü yük yükleniyorlar. İşte ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın aleyhinde açıklamalar yapan, hurafevari açıklamalarla Peygamber Efendimiz'in hadislerini saptırma haşa girişiminde olanlar ve bu yaptıkları işlerle Müslümanları kandıranlar, yanlış bilgilendirenler, Cenab-ı Allah'ın açıklamasıyla buyurduğu gibi bilgisizce saptırıp günah yükü yüklediklerini açıkça bize gösteriyor. Bu çok tehlikeli, çok yanlış bir şeydir. Bunu yapanların ahirette verecekleri bir hesap vardır. Bunu da unutmasınlar inşallah.
Bizi saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri'nden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu akşam Sayın Adnan Oktar canlı yayında programda olacak inşallah.